neyse adımız bile uyumlu için. Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Mehmet Kasar ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Elinde tüm gızanların önünde.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Diyetisyen Feride Şimşek Benli bizlerle birlikte. Sayın Benli hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Bugün sevgili diyetisyenimizle su diyetini konuşacağız. Su diyeti diye bir kavram var son zamanlarda. Evet. Özellikle gençler çok rağbet ediyor. Ama su diyeti kavramı ve buna rağbet gösteren gençler acaba doğru bir şey mi yapıyorlar? Hı hı. Yoksa yapmaları gereken farklı durumlar da var mı? Bunları konuşacağız diyetisyenimizle. Önce bir öğrenelim nasıl yapılıyor bu diyet? Hı hı. Niye bu kadar rağbet gösteriyor gençler?
Evet. Niye bu kadar rağbet gösteriyor? Tabii ki kısa zamanda çok büyük kilolar vermek istiyor. Gençler özellikle. Hatta gençler değil. Hatta bu kilo verme serüveni böyle 60-70'li yaşlara kadar gidiyor. Ne kadar hızlı verirsem o kadar kar.
Yani, haftada 4 kilo vereyim istiyor.
Tabii haftada 4 kilo, haftada 5 kilo vereyim, bir haftada 10 kilo vereyim. Gerçekten bu kadar artık kilo verme sürecini kısalttılar. Yani ama sadece orada hani verilen kilonun ne kadar olmasını, ne kadar olduğunu düşünüyorlar. Ama şunu düşünemiyorlar. Benim vücudumda ne gibi etkileri var? Bu benim vücudumda tahribat oluşturacak mı?
Vücudum organlarım, bunu kaldıracak
tabii
mı?
Tabii tabii. Organlarım gerçekten bu diyeti kaldırabiliyor mu? Yani Allah muhafaza iflas noktasına kadar gidiyor yani. Karaciğerimiz çünkü bizim için çok önemli. Karaciğerimiz bizim vücudumuzda fabrika görevinde. Her şey karaciğerde yıkılıyor. İçtiğimiz ilaçlar, yediğimiz protein, her şeyimiz karaciğerde yıkılıyor. Biz karaciğerimize eğer dikkat etmezsek, bakamazsak, onu yeterince beslemezsek gerçekten sonu ölümlere kadar gidebiliyor maalesef. Hani çok haberlerde çıkıyor, görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Mesela bir iki zayıflatıcı ilaç ve çay hatta içiyorlar ve karaciğeri
bozuyor,
maalesef evet bozuyor ve karaciğer nakline kadar gidiyor. Karaciğer nakli de işte ne oluyor? Eşten, dosttan, akrabadan işte bir karaciğer örneğiyle. Karaciğer gerçekten müthiş bir organ. Kendi kendine yeniliyor, yeniliyor. Yani sizden karaciğerden bir parça alınıp başkasına nakil edildiğinde sizin karaciğeriniz kendini yenileyebiliyor mesela. Müthiş bir şey, müthiş bir organ. Ama o organı mahvetmemek lazım. Yani o organı bozmamak gerekiyor. Bu tür şeylerin, bu tür diyetlerin gerçekten bütün organlarımıza zararı var. Özellikle karaciğerimizde büyük tahribatları var. Şimdi su diyeti genel itibariyle ne oluyor? Hatta su orucundan bahsedelim. Su orucu işte 3 gün yapan var, 1 hafta yapan var, 10 gün yapan var.
Bir dakika önce su orucu dediğimizde hiçbir şey yiyip içmeyip yalnızca su mu içiyorlar?
Aynen öyle. Su orucu dediğimiz şey sudan başka hiçbir şey tüketilmeyen bir diyet. Bir oruç şekli. Yani 72 saat, 24 saat bu değişiyor. Çok değişiyor dediğim gibi. Hatta hızını alamayıp bir hafta yapanlar var ve sonucunda bayılmalar gerçekleşiyor. Acillik oluyorlar zaten. Onun nedeni vücut hakikaten artık enerjiye ihtiyaç duyuyor. Biz enerjiyi nereden alıyoruz? Biz enerjiyi besinlerden alıyoruz. Vücut besin almak istiyor. Yani bizim yaratılışımız bu. Yaratılışımız. Şimdi besini görmediği zaman da halsiz düşüyoruz. Bayılmalar gerçekleşiyor gibi. Şimdi su orucunda böyle bir şey var. Yani iki görüş var aslında. Yani su orucunun yararlarını düşünüp işte su orucunu teşvik eden bir grup da var. Yararları nelerdir? Evet, organ temizliği yapıyor. Çünkü su gerçekten bütün hastalıklara, bütün organlarımıza şifa. Organ temizliği yapıyor. Cildimiz ışıldar mesela. Hani daha fazla su içtiğiniz haftaya şöyle bir kıyaslayın. Hakikaten böyle cildinize bir canlılık
gelir. Bir arınma olur değil mi?
Bir arınma. Arınma kelimesi çok önemli. Vücudumuz arınır. Toksinlerimizden kurtuluruz. O toksinlerden kurtulmayı nerede anlıyorsunuz? İdrarınızdan anlıyorsunuz kesinlikle. Yani gerçekten çok sık idrara çıkıyorsunuz ve idrarınız koyu renkli çıkar mesela. Bu fazla su içmenize rağmen koyu renkli çıkar. Bu işte toksinlerden arınmaya gösteriyor direkt. Bir grup bu yüzden, yani bu yararları yüzünden destekliyor. Ama başka bir grup da diyor ki yani vücuda besin girmiyor. Vücut enerji kaynağı olarak besinleri kullanamıyor, karbonhidratı kullanamıyor ve vücutta tahribatlar başlıyor. Özellikle karaciğerimiz büyük tahribatlar görüyor. Böbreklerimiz özellikle büyük tahribatlar görüyor. Bundan kaynaklı da bu diyet uygulanmaması gerekiyor.
Su diyeti ile su orucu aynı şey mi?
Yani su orucu biraz daha katı. Su diyeti biraz daha sıvı ağırlıklı oluyor. Yani su diyeti aslında sıvı diyeti diyebiliriz. Yani ne oluyor burada? Çorbalar devreye giriyor mesela. Meyve suları devreye giriyor. Biraz daha besin olabiliyor vücutta.
Hı hı.
Ama su orucu çok katı. Sadece su. Başka ekstra bir şey yok içerisinde. Su diyetinde ekstra ne olabilir? İşte dediğim gibi sebze çorbası olabilir. Ondan sonra bazen sebze de koyabiliyorlar. İşte aromalı sular da olabilir, meyve suları da olabilir. Bunlar girebiliyor.
Hı hı.
Şimdi su diyeti de sağlıklı mı derseniz, hayır değil tabii ki. Su diyetinde de herhangi bir protein alımı olmuyor genelde. Sıvı ağırlıklı besleniliyor çünkü. Bu sebepten dolayı da vücutta kas yakımı başlıyor.
Hı hı.
Ve su kaybediliyor vücuttan.
Yani aslında o giden kilolar kastan gidiyor,
evet,
değil mi? Bizim amacımız hiçbir zaman diyette kaslarımızı yok etmek değil.
Kesinlikle.
Biz yağları yok etmeye çalışıyoruz.
Yağları yok
ama
etmeye
su diyetinde anladığım kadarıyla biz kaslara çalışıyoruz.
Aynen öyle.
Çalışıyoruz.
Vücut, şimdi yağ yakmak için açıkçası ne oluyor? Enerji kaynağı olarak karbonhidratı seçiyor aslında. İlk enerji kaynağımız karbonhidrat. Şimdi vücut karbonhidratı bulamayınca yağlara saldırıyor. Evet, yağlara saldırıyor ama vücut başka enerji kaynağı bulamadığı için de yine protein yok mesela, kaslara saldırmaya başlıyor. Ve kaslarımızı eritiyor açıkçası. Hmm,
yağlardan yeteri besini alamadığı
tabii
için
ki
kaslara
çünkü
yöneliyor.
Çünkü kaslarımız glikojen deposu. Aslında birer karbonhidrat deposu.
Evet.
İşte kaslarımızdan gerçekten vücut yakmaya başlıyor. Bu da ne oluyor? İleriki dönem için yani inanılmaz kas zayıflığı, aşırı yorgunluk başlıyor. Bağışıklık sistemimiz çöküyor. Bu şekilde sıkıntılar meydana geliyor yani. Yani su diyetinde şöyle bir şey yapacağız. Şimdi sabah kalktınız, bir bardak ılık limonlu su içtiniz. Limonun miktarı da önemli. Limon şeker. Fruktoz şeker içeriyor limon. Onun için bir limon değil de çeyrek limon sıkın mesela. Limonda şöyle bir özelliği var, ben çok severim. Fazla kullandığınız zaman asidik, az kullandığınız zaman vücuda alkali yapıyor. O yüzden biz vücudumuza her zaman alkali yapalım. Ne yapıyoruz? Çeyrek limon sıkıyoruz suyumuza.
Aç karnına mı?
Aç karnına. Şöyle bir canlılık, metabolizmamıza bir canlılık verir zaten. Ardından kahvaltımıza geçiyoruz. Kahvaltımıza neler yapacağız? Hani illa o gün sıvı mı beslenmek istiyoruz? Bir bardak süt, yanına bir porsiyon meyve veya bir kase yoğurt da yiyebiliriz yani sütün yerine. Veya bir bardak kefir. Müthiştir kefir zaten. Bağırsak florasını gerçekten müthiş temizler. Bağırsaklarımız için önemli. Zaten bizim her zaman şunu söylüyoruz. Bağırsaklarımız çok önemli bizim için. Bağırsaklarımız ikinci beynimiz. Bağırsaklarımız her şeyden çok etkileniyor. Mesela çok heyecanlanırız. Hani deriz ya böyle midemizde kelebekler uçuşuyor. Aslında
evet,
bağırsaklarımız hareket ediyor. Çünkü bağırsaklarımız mutlu oluyor. Bağırsaklarımız üzüldüğümüz zaman kabızlık çekiyoruz mesela. Tepki gösteriyor.
Evet.
Gibi. O yüzden bağırsak sağlığı çok önemli. Bu noktada beslenme çok önemli işte. Yani sıvı diyetinde veya su diyetinde vücut strese giriyor. Strese girip ardından normal yemeye başladığınız zaman kıtlık bilinci zaten yerleşmiş oluyor. Çok fazla yemeye başlıyorsunuz. Neden çok fazla yemeye başlıyorsunuz? Çünkü o bilinç oluşmuş. Ben ne yesem doymayacağım. Doymayacağım, yani doymayacağım kelimesi bilinçaltımıza yerleşmiş ve fazla fazla yemeye başlıyoruz. Ve su diyetinde verdiğimiz 5 kiloyu geri 10 kilo olarak alabiliyorsunuz. Yani çok hızlı bir şekilde.
Niye? Bu sizin su diyetini bıraktıktan sonra.
Bıraktıktan sonra. Niye? Sizin yaktığınız kalori 1200 ise mesela su diyetinde hop onu 500'lere çekiyorsunuz veya işte 300'lere bile çekebiliyorsunuz. Hiçbir şey yemiyorsunuz çünkü. Sonra bir anda su diyetini bıraktınız, normal diyete geçtiniz. Bir de daha fazla yeme isteği geliyor. 1500, 1600, 1700 kalorileri çektiğinizi düşünün. Aradaki farkı metabolizma, vücut olduğu gibi hop cebe atar, yağ olarak depolar. Yani bu bizim hayrımıza bir şey değil kısacası. O yüzden ne yapacağız? Mutlaka sağlıklı besleneceğiz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Dediğim gibi eğer hani birkaç gün sıvı beslenmek isteyen kişiler varsa sabah bir bardak süt, yanında bir porsiyon meyve. Öğlen güzel bir sebze çorbası, yanında bir kase yoğurt olabilir yine. Ara öğünlerini yapsınlar. Çünkü şekerleri düşmesin. Yine orada bir porsiyon meyve kullanabilirler. Yanında iki ceviz ekleyebilirler. Akşama salata olabilir, yanında yeşil mercimek olabilir, nohut olabilir. Bunlar bitkisel proteindir. Kaslarımızın zayıflamasını önler mesela, illa protein almayacaklarsa. O yüzden bu şekilde yapmaları gerekiyor. Ama normal bir diyet sistemi de bu değil zaten. Bu farklı bir boyut. Normal diyet sisteminde biz çok güzel bir kahvaltı yapmalarını öneriyoruz. Gerçekten zengin bir kahvaltı derken tabii ki abartmamaları gerekiyor. Yani böyle simitler, börekler falan olmasın mümkünse. Biz çavdar veya tam tahıl ekmeği ilave istiyoruz. Yemek zorunda mı kişi? İllaki ekmek? Hayır, değil. Hani ekmeğe karşı bir önyargı var ya, ekmek yersen ben şişmanlayacağım. Öyle bir şey de yok. Biz karbonhidratımızı sütten de, yoğurttan da, sebzeden de, meyveden de alıyoruz. Sadece ekmekten almıyoruz. Bir porsiyon meyve eşittir bir dilim ekmek baktığınız zaman. Ben ekmek yemiyorum ama 5 porsiyon meyve yiyorum. ne oldu? Aynı karbonhidrat gibi. Yani her şeyin başı kesinlikle düzenli beslenme. Uygun karbonhidratları alacağız. Uygun protein alacağız. Uygun protein derken ne yapıyoruz? Gün içerisinde mutlaka protein kaynağı olsun ki kaslarımız zayıflamasın. Eğer zayıflama sürecinde olan bir kişi için. Ne yapacaklar? Mesela 3-4 köfte kadar et alabilirler. Tavuk, balık olabilir. Hani o an bunlara ulaşamadı. Ne olabilir? 1-2 dedim peynir bile proteindir. Bir yumurta. Mesela omlet yapsınlar, proteindir. Akşama mesela yumurtalı bir ıspanak yemeği yapsınlar. Muhteşem bir protein. Yanına bir dilim ekmek koysunlar mesela.
Aynı gibi. Zamanda hem proteinini almış oluyor, aynen, hem sebzesini yemiş oluyor.
Hem sebzesini hem karbonhidratını, müthiş bir öğün. Yani biz besin çeşitliliğini istiyoruz. Besin çeşitliliği olduğu zaman gerçekten bütün organlarımız da buna tepki veriyor. Güzel bir tepki veriyor açıkçası. Metabolizmamız da çok güzel bir tepki veriyor ve çalışmaya başlıyor. Biz yağlarımızdan yakmaya başlıyoruz.
Peki bu kadar niye revaçta oldu bu su diyeti?
Hızlı kilo verme.
Bir anda kesinlikle hemen vermek istiyorlar.
Tabii tabii, bir anda. Yani kişi şunu düşünemiyor. Ya bu 10 kiloyu ben kaç zamanda aldım?
Belki aylarca.
Belki yıllarca. Belki 2 yıl. Belki son 3 yılda 10 kiloya çıktım diyor mesela kişi. Ama onu bir ayda vermek istiyor. Veya bir haftada vermek istiyor. İşte vücudumuza biraz aslında ihanet ediyoruz. Galiba. Aynen öyle. Vücudumuza biraz ihanet ediyoruz. Vücudumuzdan çok fazla şeyler bekliyoruz. Vücudumuzun kapasitesi belli. Herkes aynı kiloyu zaten veremez. Yani biri 5 kilo verir, biri 4 kilo verir, biri 3 kilo verir, biri 6 kilo verir. Güzel bir diyet uygular mesela. Onu kabul etmesi lazım. Onu gerçekten kabullenmesi lazım.
Arkadaşım uyguladı, 5 kilo verdi. Demek ki ben de uygularsam 5 kilo veririm diye bir şey yok.
Bu bilinç gerçekten toplumumuzda son derece var şu anda. Ama böyle bir şey yok. Herkesin diyeti parmak izi gibi. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Yani sizin diyetiniz bana olmaz, benim diyetim size olmaz.
Çünkü vücutlarımız farklı.
Çok farklı
yeme
çalışıyor.
Alışkanlıklarımız tabii. Farklı, genetiğimiz farklı. Nasıl aynı diyet uygulayıp aynı sonucu almayı bekliyoruz? Evet. İşte o yüzden su diyeti kolay geliyor. Nasıl olsa o da hiçbir şey yemiyor, ben de hiçbir şey yemiyorum.
Demek teferruat yok.
Evet.
Yani hazırlama gibi bir durum da yok. Mesela biz bir yeşil mercimekli salata hazırla dediğimizde, evet, yeşil mercimeği haşlayacak. Ondan sonra yeşillikleri yıkayacak.
Salatanın her birini ayrı ayrı hazırlayacak.
Aynen öyle. Onları birleştirecek. İnsan buna üşeniyor diyeyim yani.
Evet,
kaba tabiriyle.
Evet, çok haklısınız.
Su içmek daha basit. Yani su orucu buradan çıkıyor. İşte hızlı kilo verme gibi. Ama yapmamaları gerekiyor. Hele ki kardiyovasküler hastalığı olan, böbrek hastalığı olan, kronik böbrek yetmezliği olan, tip 1, tip 2 diyabeti olan, hamileler, emzirenler lütfen yapmasın. Lütfen yapmasın. Kendinize, bebeğinize zarar veriyorsunuz, emzirenler. Sütü kesilir mesela, yani böyle bir şey,
evet,
mümkünatı yok.
Yani faydası olan bir şeyin, hani her şeyin fazlası zarar denir,
evet,
ya. Su ne kadar faydalı? Hep diyetisyenler bunu bağıra bağıra söylerler. Hı-hı. Mutlaka suyu bol bol için diye. Ama bunu tamamen diğer besinleri bir kenara atıp da yalnızca suyla beslenin diye bir şey hiçbir diyetisyenin söyleyeceğini ben zannetmiyorum.
Kesinlikle öyle.
Söylüyorlarsa da aslında hastalarına ya da danışanlarına çok büyük haksızlık ve hata,
kesinlikle,
sağlıklarına zarar verecek bir duruma düşürüyorlardır.
Kesinlikle
demek
öyle.
Sanıyorum doğru olur. Bu anlamda sevgili dinleyicilerimiz, Feride Şimşek benli diyetisyenimiz, onunla su diyetini konuştuk. Aslında su diyetinde yapılmaması gerekenleri,
evet,
daha çok vurgulamaya çalıştık. Bir de şu var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şu su içsem yarıyor sözcüğünün doğruluk payı var mı yok mu? Bir de son dakikalarımızda bu konuya değinebilir miyiz?
Şimdi tabii su sıfır kalori. Şimdi böyle söyleyen kişiler genelde yediği şeyleri kabullenemeyen kişiler, öyle söyleyeyim. Ya da tabii ki metabolizmal anlamda sıkıntılı kişiler. Mutlaka kan tahlillerine baktırın diyoruz. TSH değerleri yüksek olan bir kişi zayıflayamaz. Evet, o kişi su ise yarar. Çünkü zayıflayamadığı için. Yani bir kase yoğurt yese onu vücudu sindirebilecek kapasitede değil. Yani dediğim gibi metabolizmal anlamda sıkıntılı olanlar su bile içse yarıyor kelimesi, cümlesi daha doğrusu. O mecazi anlamda. Yani bir kase yoğurt yese veya çok az beslense bile evet kilo veremiyor hale gelebiliyorlar. Ama şöyle bir kesim var, onu da söyleyeceğim. Bir şeyleri yiyor ama o yediği şeyleri kabullenmiyor. Yemedim düşüncesi var.
Çok da az yedim diye düşünüyor, evet. Değil mi?
Yani mesela ben danışanlarıma mutlaka günlük tutturuyorum. Diyorum ki burada yediğiniz şeyleri yazın. Bazı kişiler evet çok dürüst bir şekilde yazıyor. Bazı kişiler yazmıyor. Ama ben onu yani şimdiye kadar böyle edindiğim tecrübelerle anlıyorum. Tartıda. Tartıda görüyorum. Çıkıyor yani. Karbonhidrat ağırlıklı beslendiğini bile anlayabiliyorum tartıda. Diyorum ki kaçamak yapmışsın. Nerede yaptın?
Hadi hoca beni evet. Yakaladı.
Şimdi yapmadım diyor. Hayır yapmışsın diyorum. Yapmadım, yapmışsın. Diyorum ve gerçekten yaptığını itiraf ediyor.
Yaptığının farkında mı değil yoksa söylemek mi istemiyor?
Yani evet, benden çekindiği için söylemek istemiyor bir. İkincisi onu kendisine de unutturmuş. Hatırlamıyor bile. Yani iki kesim var burada da.
Evet.
Bir benden çekindiği için, ikincisi evet kaçamak yapıyor ama onu bile kendini unutmak istediği için unutuyor. Hani böyle şey gibi yorganın altından pasta yiyenler gibi böyle sanki orada hiç görmeyecek kimse. Ama kendisi var orada. Hı hı. Sadece kendisi biliyor ama yorganı kapattığında kendisi de unutacak. Yani böyle psikolojide insanlar da var. O yüzden mesela onların diyet yapma serüveni biraz daha zorlu geçebiliyor tabii. Çünkü yani kaçamak yaptığın ölçüde kilo veremiyorsun.
Hı hı.
O yüzden bu şekilde devam ediyor diye serüven.
Peki normal bir serüven kaç ay sürer?
Biz Dünya Sağlık Örgütü'ne göre zaten öneriyoruz her şeyi. Bir kişi bir ayda 4 kilo kadar hedef koyuyoruz. Yani 4 kilo veren, 5 kilo veren, 6 kilo veren de var. İnsülin direnci olup tiroidleri çalışmayıp 3 kilo, 2 kilo veren de var. Kişiden kişiye çok değişiyor ama 4 kiloyu baz alıyoruz.
4 kilo da bence iyi bir rakam.
Çok iyi.
Yani çok, keşke çok iyi. Her ay 4 kilo verilebiliyor
ben
olsa.
Ben hep şöyle diyorum, yani bir yıl içerisinde 48 kilo gibi düşünün. Ve bir gerçekten. Yıl nasıl çabuk geçiyor yani.
Evet, evet, yani inanılır bir rakam gibi gözükmemekle birlikte ama olmaz da değil.
Kesinlikle.
Eğer gerçekten uzman bir diyetisyene muhakkak başvursunlar.
Mutlaka.
Dinleyicilerimiz hani kendi kendilerine internetten görüp de su diyeti çok iyi bir diyetmiş, ben bunu mutlaka uygulamalıyım demesinler.
Yapmasınlar. Bunu acillik olurlar yani, buradan söyleyeyim, evet. Acillik olurlar.
Hani biz bugün bunu su diyeti için konuştuk ama daha nice diyet isimleriyle kesinlikle. İnternette bulabilecekleri diyet
çok
senaryoları
var. Diyet
var
evet.
Çok popüler diyet var. Dolayısıyla lütfen internet diyeti yapmasınlar. Muhakkak kendi vücutlarını, kendi kilolarını ve vücutlarındaki yağ oranı, karbonhidrat oranı, o oran her ne miktar ise bunu en iyi uzmanı bilir. Uzmana danışıp gerçek diyeti, o zaman kendilerine uygulanabilecek diyeti bulup ona göre devam ettirsinler
diye. Çok güzel söyledin.
Biz de sevgili diyetisyenimize de çok teşekkür edelim bugün bizimle olduğu ve bu önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için. Sevgili dinleyicilerimiz, diyetisyen Feride Şimşek benli stüdyo konuğumuzdu. Bugün su diyetini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Yaz bitti, biz göremeden güneşi, bulutlara esir olduk. Kararıp gitti, yılların bilemeden neşeyi, büyük sandıklara koyduk. Gelen olmadı yerine, kimse sormadı yüreğinde. Koca boşluk niye? Aa, inen olmadı daha derine. ki ben yormadım bu rüyayı bir gün gidebileceğine. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka, yüz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık, yağmuru vurunca derde dert oldu, rüzgarı vurunca derbeder oldu. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka, göz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık, yağmuru vurunca derde dert oldu, rüzgarı vurunca derbeder oldu. Bitti biz göremeden güneşi, bulutlara esir olduk, kararıp gitti yılların bilemeden neşeyi, büyük sandıklara koyduk, gelen olmadı yerine, kimse sormadı yüreğinde koca boşluk niye? İnen olmadı daha derine, ki ben yormadım bu rüyayı bir gün gidebileceğine. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka, göz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık, yağmuru vurunca derde dert oldu, rüzgarı vurunca derbeder oldu. Yokluğunda yine yüz çevirdim aşka, göz geçirdim onca yaprağım sarardı soldu. Sonbaharın sonunda bahar yok artık, yağmuru vurunca derde dert oldu, rüzgarı vurunca derbeder oldu, yağmuru vurunca derde dert oldu, rüzgarı vurunca derbeder oldu.
Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a her çarşamba olduğu gibi bizlerle birlikte hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Aha, yaz bitiyor.
Hüznü başladı.
Hüznü başladı. Bilmiyorum ama bu hüzün de birilerine ilham veriyor galiba, değil mi?
Evet. Özellikle şairseniz, şair demiş zaten. Ben şairim. Serde şairlik var. Dolayısıyla sonbahar geldi mi geriye sadece sevda, uzak sevdaları düşünmek kalır diye. Ümit Yaşar Oğuzcan. Dolayısıyla sonbahar yaklaşıyor artık. Sonbahar deyince de sadece Eylül akla geldiği için ağırlıklı. Hı hı. Sonrası kış gibi Ekim, Kasım.
Evet.
O yüzden sonbahar deyince kimse ah şu Kasım'ın şu su ya da demez, Ekim'in bir şeysi demez. Sonbahar demek Eylül'den ibaret demekmiş gibi. Edebiyatta da bunun çok güçlü bir karşılığı var. Hı hı. Kimi edebiyatçılar açısından, Türkiye'de edebiyatçılar açısından büyük bir avantaj aslında bahar diyelim, her iki baharda avantaj olan coğrafya. Yani biz dört mevsimi gördüğümüz için bizim edebiyatçılarımız her mevsime, her mevsimin işte başlangıcına, ortasına, sonuna farklı semboller yükleyerek anlatabilmişler. Çünkü Türkiye öyle bir ülke.
Çok zenginlik aslında, evet, çok büyük çok zenginlik.
Bir sanatçı için çok değerli bir şey gerçekten. Kötülemek için söylemem ama 6 ay yaz, 6 ay kış olsaydı bir sonbahar edebiyatı göremeyebilirdiniz. Evet. Çünkü çok güçlü dönebilir. Hatta biz şeyden bile şikayet edebiliriz kişiler olarak. Çok hızlı geldi kış. Yani hoşlanmıyoruz baharı yaşamamaktan.
Değil mi? Biz Eylül'ü hep hani tek sonbahar günü ve ayıymış gibi değerlendiriyoruz ama Ağustos bitip de hemen eğer havalar soğuduğunda ve birden böyle çok şiddetli soğuklar başladığında o hani istiyoruz ki biraz böyle hafif yağmurlu o çisenti olsun, evet, içimize aksın, o sonbaharın sarı yapraklarını görelim ama onu görmediğimizde mutlu olmuyoruz. Haklısınız.
Aslında çok temel şeylerden biri. Nerede yaşadığıyla da ilgili şair ve yazarın. Sait Faik örneğin Burgazada'da yaşıyor. Dolayısıyla Sait Faik'in tabii kendi yazar dehasının ve insan olgunluğunun da getirdiği bir hal ve tabii Burgazada'nın da etkisi. Pek çok kişi sonbahar için olumsuz yazınca Sait Faik bir yazısında şöyle söylüyor: halbuki sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun maviliğiyle kuşları beraber getirince insana bir sulh, şiir, şair, edebiyat, resim, musiki, mesut insanlarla dolu, anlaşmış, kavuşmuş, acısız, hırsızsız bir dünya düşündürüyor.
Çok güzel.
Yani onu anlatmış. Dolayısıyla şairin, yazarın bulunduğu yer çok önemli. Oysa Nazım Hikmet diyor ki çiçekli badem ağaçlarını unut. Değmez artık bu bahiste. Geri gelmesi mümkün olmayanı hatırlamamalı demiş.
O bayağı Nazım Hikmet. Sevmiyormuş.
Tabii çünkü bulunduğu yer itibariyle onun çok sonbahar demeyelim ama yani mevsimin tesellisine çok ihtiyaç duyabilir şair gerçekten. Reşat Nuri Güntekin ki Dudaktan Kalbe çoğu kişinin bildiği bir eseridir. Orada diyor ki insanın bu etrafımızdaki topraktan hiç farkı yok. Bakıyorsun bir gün bütün arzular sonbahar, hayat, saadet bitti.
O da sevmeyenlerde.
Fakat 3 ay sonra başlıyor her şey yeniden canlanmaya. Toprak olduğunu hatırla demiş.
İlk bahara doğru hiç kışı bile
yine
saymıyor.
Yine de ilkbaharı sevmekten yana. Bir diğer yazarımız Mehmet Rauf. Eylül ilk yılgınlık ayı, faydasız olduğunu bile bile mücadele arzusu, geçmişin güzelliğinin hasretiyle ilk boynu bükülen aydır demiş Eylül için. Çok güçlü ifadeler bunlar. Evet. Nasıl işte bu edebiyat insana ne verir? Aslında bunu kazandırıyor. Yaşayabiliriz bunu ama adını koymak, çerçevesini koymak mümkün olmaz. Edebiyatçı bunu yapar bizim için. Yazar, şair bunu yapar. İlk yılgınlık ayı Eylül. Faydasız olduğunu bile bile mücadele arzusu Eylül.
Faydasız ama.
Geçmişin güzelliğinin hasretiyle ilk boynu bükülen ay Eylül. Refik Halit Karay, sonbaharın çiçekleri dökülen yapraklardır demiş. Onlar vazolara değil, vitrinlerde sergilenmeye layıktır. Bu yüzden yaprakları seviniz, çiçeği kim olsa sever demiş.
Dökülse bile sevindi.
Evet, yani her mevsimin bir güzelliği vardan öte bir şey söylemiş, evet, yazar. Evet. Yani bunu hepimiz söyleyebiliriz. Her mevsimin güzelliği var. İyi de o güzelliği biraz önce söylediğim gibi bir çerçeveye koyduğunuzda aslında idrak edebiliyoruz onun ne olduğunu. Yaprakları seviniz, çiçeği kim olsa sever. Çok güzel bir söz bence. Ümit Yaşar Oğuzcan biraz önce söylediğimiz gibi mevsim sonbahar malum ya, serde kör olası şairlik var, boyuna hüzünlü şeyler düşünüyorum cama bakarak demiş.
O da hüzünlü bağdaştırıyor.
Edip Cansever, sonbahar belki de bir hüzün özgül ağırlığı. Ne demek özgül ağırlığı? Şöyle söyleyelim, bu bir tabii ki
bir fizik terimi.
bir maddenin içindeki boşluklar tamamen çıkarıldıktan sonraki ağırlığına özgül ağırlığı diyoruz. Mesela toprağın özgül ağırlığını hesaplayabilmek için içindeki havayı, suyu vesaireyi çıkarmamız gerekiyor. Ondan sonra toprağı tartabilirsek, ölçebilirsek o zaman özgül ağırlığını hesaplayabiliyoruz. Yani Edip Cansever demiş ki sonbahar, özellikle de Eylül, hüznün özgül ağırlığıdır. Yani içindeki her şeyi çıkarırsınız ve saf hüzün ancak sonbaharda ortaya çıkar. Çok güçlü ifadeler gerçekten de.
Bu hüzün dediğiniz gibi hani edebiyatçıların, şairlerin dilinde bambaşka bir hal bürünüyor. Evet, biz hüznü anlatabiliriz ama onlar öyle derinlikle anlatmış ki evet ya, gerçekten öyle diyesi geliyor insanın.
Kesinlikle. Eylül için bir de şunu söylememiz gerek. Mehmet Rauf'un ilk psikolojik romanının adıdır Eylül. O da umutsuz bir aşk hikayesidir. Temelde gerçekleşemeyecek bir aşk hikayesidir ve bunu bile bile ve bir takım kuralları göze alarak, yıkmayı göze alarak aşık olanların sonunda da nasıl yıkıldığını, nasıl ölüme gittiğini görürsünüz romanda. Geniş bir alanı anlatır tarih, zaman dilimi olarak kitap. Fakat asıl hesaplaşma zamanı Eylül'dür. Yani yaz boyunca yaşananları bir şekilde atlatabilir kahramanlarımız ama Eylül'de o hesaplaşmayı gerçekleştiremeden Eylül'ü geçemezler. Dolayısıyla Eylül biraz önce yazarın söylediği gibi, yani hani o dönemi nasıl söyleyelim, o özgül ağırlığı yaşamanız gereken bir zaman dilimi olabilir. Yaz boyunca yaşananların katıksız bir şekilde görünür hale geldiği, yaşarken çok mutlu olduklarımızın, belki olmadıklarımızın katıksız bir şekilde karşımıza çıktığı bir zaman dilimi. Sonbahar edebiyatta genellikle aşıkların ayrılığının sembolü olmuş ya da bir karar verme zamanı olmuş gerçekten. Ama temelde sonbahar herhalde bir edebi tür olsaydı şiir olurdu diye düşünüyorum. Ne roman ne de başka bir
o
tür.
O duyguları Eylül en iyi için
şiirden daha uygun olmaz galiba.
Yaz aşkı diye bir kavram var ama ben hiç hani Eylül aşkı diye bir kavram duymadım. Örneğin demek ki hani az önce bahsettiğiniz sebeplerle o yazın yaşanan duygular sanki gelip geçici, o sıcaklık, o enerji, o canlılık ama bir şekilde bitiyor. Ama Eylül'de yaşananlar, ne bileyim Kasım'da Aşk Başkadır filmindeki gibi Kasım ayında yaşananlar, biz hep Eylül'ü konuştuk ama sonuçta Kasım da bir sonbahar mevsimi, ayı. Dolayısıyla o hüznü ve insanın içindeki o duyguları yaşama durumunu biraz daha detaylı anlatıyor gibi.
Yaz, özellikle ilkbahar, mesela ilkbaharda da var benzer bir etki ama özellikle yaz sosyalleşmeyi çok destekleyen bir atmosfer sağladığı için insanlara daha farklı, daha eylem odaklı olabilirsiniz, daha hareket odaklı olabilirsiniz yazın. Ama sonbahar Eylül'le başlayarak kişiyi biraz kendi içine döndürüyor. Şair ve yazarların bu kadar çok dile getirmiş olması da ondan. Yani bunu sadece bir kişi yaşamıyor. Bunu yıllardır, 10 yıllardır pek çok yazar, şair, okuyucu yaşıyor. Dolayısıyla sonbaharın insan üzerindeki etkisine itiraz etmek ya da onu yatsımak, şehir hayatı biraz yatsımamıza neden oluyor.
Çok göremediğimiz
evet,
için.
Evet, iklim sürekli kontrol altında için. Olduğu için. Ama hakkını vermekte fayda var. Çünkü nasıl yazı keyifle geçirebiliyorsak, daha sosyalleşerek, mutlu oluyorsak çoğunlukla. Anadolu insanı güneş görünce rahatlar çünkü.
ama ben bile programı açarken yaz bitti diyerek açtım.
Ama sonbaharında hakkını vermek lazım. Dürüst olayım, ben bulutlu havaları ve yağmurları sevenlerdenim. Kurt puslu havayı severmiş fakat yine de insanın çeşitli mevsim dönemlerinde o mevsimlerin, o değişimlerin insan üzerinde bıraktığı etkiye uyanık olması ve bu uyanıklığı mümkün olduğunca edebiyatla, sanatla destekleyebiliyor olması hayatı daha yaşanılır kılıyor. Yani o hayatı anlamlı kılabilmenin ölçütlerinden biri. nasıl paylaştığımızda daha çok hissediyorsak bazı şeyleri, bizde öyle bir adet vardır Anadolu'da, ikram ettiğinizde ona sahip olursunuz ya.
Evet. Çok
evde gizli gizli yediğinizde ona sahip olmak anlamlı gelmez. Yani ikram edebildiğinizde o zenginliği yaşarsınız, ona sahip olursunuz. Onun gibi hayatı da bu anlamda yazarlarla ve şairlerle içsel bir bağ kurarak, paylaşarak çoğaltmak ve ona sahip olmak güzel bir duygu.
Şimdi şu geldi aklıma. Biz tabii dediğiniz gibi şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Her mevsimi hissediyoruz ama örneğin Balkanlarda, ne bileyim, Batı'da hep
Kuzey
puslu,
Avrupa'da.
Kuzey Avrupa'da hep puslu, yağmurlu, o hani biraz daha nispeten güneşi az gördükleri havaları yaşayan toplumlarda edebiyat nasıl bu anlamda gelişmiş acaba? Sonbaharı çok mu yaşamışlar?
Çok uzun yıllardır şaşırtan şeylerden biri, suç oranları çok düşük olan ve cezaevlerinin bile başka ülkeler tarafından otel gibi diye değerlendirildiği Kuzey Avrupa ülkeleri çok acımasız cinayet romanları yazıp çok yüksek sayılarda okuyorlar. Okuma oranları çok yüksek zaten. Kasveti çok iyi tarif edebiliyorlar. Yine aynı şekilde batmayan güneşi beyaz geceler diye ifade edebileceğimiz o aydınlık, hiç güneşin kaybolmadığı zamanları da ifade ediyorlar. Bununla ilgili kendi şairleri ve yazarları çok olgun. Çok daha sakinler bize göre, şaşırtıcı bir biçimde. Biz Akdenizliyiz, yani hani cevvaliz. Bize benzer örnekleri görmek için işte Avrupa'da İtalya'ya, İspanya'ya, Güney Fransa'ya bakmak gerek. Tabii ki Yunanistan'a bakmak gerek. Ya da Kuzey Afrika'ya bakmak gerek. Ama biz Akdenizliyiz. Yani hani bizde bulunduğunuz coğrafyayla bütünleşme hali çok daha yüksek. En iyi örneği Halikarnas balıkçısı, Bodrum'a sürgüne gönderiliyor ve Mavi Sürgün diye bir kitap yazmış. Bugün en son gittiğimde çok üzülmüştüm. Maalesef bir fast food restoranıydı orası. Özellikle kitapta okuduğum için gidip görmek istedim. Bir kapı, tahta kapının arkasında ve çok hüzünlüyken, ne yapacağını bilmezken, kapı açıldığında birdenbire denizi görüyor ve o denizle barışarak kendini yeniden var ediyor bir sanatçı. Keşke hakkını verebilecek olgunlukta olsak, her ne kadar gayret göstersek de yeterli olgunluğu gösteremeyebiliyoruz şair ve yazarlara. Halikarnas balıkçısı adına nasıl söyleyelim, festivaller düzenlenebilecek birisidir. Bodrum'da tatile gitmek isteyen, yazı geçirmek isteyenlerin mutlaka okuması gereken birisidir. Halikarnas balıkçısını okumadan Bodrum'un hakkı verilemez bana sorarsanız. Kitabında bir bölüm var. Bodrum'a yolu düşen dinleyicilerimiz olmuştur tatillerinde. Sahil yolundaki ağaçlar çok güzeldir. Büyük büyük ağaçlar var, palmiye ağaçları. O ağaçların dikildiği günü anlatıyor. Onu okumadan o ağaçların hakkını vermek mümkün değil. Anlamının hakkını vermek gerek. Yaşadığınız şehir farklıdır belki. Hani dili farklı olabilir, bilemiyorum ama yaşadığınız şehirde sonbahara nasıl hazırlanır insanlar? Eylül'e nasıl hazırlanır? Ve bununla ilgili hangi yazarlar neleri kaleme almışlar, ona bakmak çok değerli. Biz Türkçe'de şanslıyız çünkü dört mevsimi de gören bir ülkede olduğumuz için yazarlarımız, şairlerimiz çok renkli gerçekten. Evet. Tabii ki her ülkeninki kendine göre renklidir. Ana dilim bana renklidir. Fakat ana dili Türkçe olan insanların Türkiye'yi tanımak için çok büyük bir zenginlik kaynağı edebiyat. Her mevsimini ayrı tanıyabilmek için yazarımız var çünkü.
Evet. Sonbahar deyince bir de aklıma hep okulların açılması gelir. Bir başta aslında bir bitiş.
Yılbaşı sonbahardır.
Evet, yani bir bitiş gibi, sanki o yazın bitişi gibi gözükmekle birlikte aslında pek çok öğrenci, pek çok öğretmen, tabii o öğrencilerin anne babaları, onlar da çocuklarını okula gönderecek. Hep bir böyle bir okul telaşı, yeni bir başlangıç telaşı. Belki daha önce okulda hiç karşılaşmamış çocukların birinci sınıfa başlama telaşı, o gelir aklıma. Bilmiyorum kitaplarda.
Bir gün sizinle geleneksel takvimleri konuşalım.
Olur.
O çok daha etkili gösterecektir size. Yani yılbaşı aslında ilkbahardır ve yıl sonu, yani böyle tek bir blok yıldan bahsetmiyoruz. Sonbahar neyin sonudur? kış neye karşılık gelir? Geleneksel takvim bunu çok güzel gösteriyor.
Harika, o zaman
konuşalım.
Biz mutlaka bu konuyu da değerlendirmek üzere sözünü almış olalım sevgili Elif Berna Kutluata'dan ve ona da bugün aktardıkları için sonbaharı evet hep hüzünle bağdaştırıyoruz ama bence yeni başlangıçlarla bağdaştıracak duyguları biz hissetmemizi sağladığı için de evet. Bir kez daha teşekkür edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata Sihirli Sözcükler köşemizde bizlerle birlikteydi. Her çarşamba olduğu gibi edebiyatı ve sonbaharı konuştuk. Daha doğrusu sonbaharın edebiyatta yansımalarını konuştuk desek sanıyorum daha doğru olur. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle de Hayatın Sesleri'nin bugünlük sonu geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Çok seven küçücük şey, ben kendine geç kalan bir adam. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Sen kalbime denk gelen küçücük şey,
aşk sanan.
Ben kendini aşk sanan bir adam,
aşk sanan.
Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar. Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Sarı
gerçekten. Dolayısıyla adımız ve oyunumuz için.
Hayatın sesleri.